Ayrım 4.
İçlerinden biri teraziyi yanlış tarafa eğebilirdi. Deborah bütün bunları biliyordu ama bir türlü söyleyemiyordu. Ayrıca içindeki o güç duygusu da söz konusuydu tabii. Doktorun ağzının kıpırdandığını gördü ve bu ağzın soru ve suçlama yağdırdığını düşündü. Anteral Bey ile birlikte onun alevlerle bölünmüş karanlığın içinden geçerek yereye doğru düşmeye başladı. Bu kez düşüş uzun sürmüştü. Uzun bir süre tam bir karanlık oldu. Ama göze çizgiler halinde görünen bir grilik oluştu. Geldiği yer bildiği bir yerdi. Kuyuydu bu. Burada tanrılar ve koro inildeyip bağırışıyorlardı. Ama onların bile ne dediği anlaşılmıyordu. İnsan sesleri de duyuluyordu. Ama hiçbir anlamları yoktu bu seslerin. Dünya araya girmiş ama paramparça olmuştu. Tanınması olanaksız bir dünyaydı bu. Bir keresinde kuyuda olduğu bir sırada üzerine dökülen kaynar suyla yanmıştı. Çünkü ocağı ve kaynayan suyu gördüğü halde bunların amaç ve biçimi onun için hiçbir anlam ifade etmemişti. Kuyuda anlam denen şey geçersiz olmuştu. Ve kuyuda hiç korku yoktu tabii. Çünkü korkunun hiçbir anlamı yoktu. Kimi zaman İngilizcesini bile unuttuğu oluyordu Deborah'ın. Kuyunun korkunç yanı, daha anlam olgusunun kendisi geri gelmeden onun anlama yönelik istek, ilgi ve gereksinme duygularının geri gelmesiyle birlikte oradan çıkıvermesiydi. Bir gün okuldayken kuyudan çıktığı sırada öğretmenlerden biri defterindeki bir sözcüğü gösterip "Nedir bu? Bu sözcük?" demişti. Umutsuzca o beyaz kağıt zemin ve siyah renkli çizgilerle eğrilerden bir şeyler çıkarmaya çalışmıştı ama hiçbir şey çıkaramamıştı. İngilizceyi ne diyebilecek kadar hatırlayabilmek için bütün gücünü harcaması gerekmişti. Öğretmen çok sinirlenmişti. Aklı sıra ukalalık mı ediyordu yani? Nedir bu sözcük? Hiçbir şey. Beyaz zemin üzerindeki çizgilerden ve lekelerden en ufacık bir gerçeklik bile çıkaramamıştı Deborah. Arka sıralarda birisi kıkırdamış ve öğretmen besbelli otoritesinin sarsılmasından korktuğu için olacak suskun Deborah'ı kendi haline bırakıp sesin içinde kaybolmuştu. Zaman hiçliğe gömülmüştü. Dünya hiçliğe gömülmüştü. Şu anda da Doktor Freud'un bürosunda kuyudan çıkışın verdiği dehşet henüz başlamamıştı. Deborah hala kuyunun derinliklerindeydi ve dil, anlam, hatta ışık gibi şeylerin var olup olmaması henüz bir önem taşımıyordu. Esther Blue sabırsızlıkla mektubu yırtıp açtı. Mektubu okurken önce şaşırdı. Ardından da öfkelendi. Benim gelmemi istiyormuş. Ama doktora bu defa yalnız gelmemi istediğini söylemiş. Jacob için durumu kolaylaştırmak amacıyla mektuptaki Mr. Blue'yu görmek istemiyor sözcüklerini kullanmamıştı. Jacob, pekala. Arabayla gider, onunla bir süre görüşürüz. Sonra eğer istersen ikiniz baş başa keyifli bir görüşme yapabilirsiniz dedi. Esther gerçeği hafif yollu çıtlattı. Şey, Jacob, doktorlar şu anda ikimizin birden gitmesinin gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Ben tek başıma arabayla ya da trenle gidebilirim. Aptalca konuşma dedi Jacob. Saçma bu, ben de geleceğim. Saçma değil dedi Esther. Lütfen Jacob. Jacob masanın üzerinden mektubu alıp okudu ve ilkin mektuptaki sözlerden çok durumu örtbas edip onun üzülmesini önlemeye çalışan karısına öfkelendi. Kim olduğunu sanıyor o? Hasta o Jacob. Söyledim sana. Doktor Lister de söyledi sana. Pekala dedi Jacob. Pekala. Gücenikliği öfkesini bastırmıştı. Ama yalnız gidemezsin. Ben seni götürür bahçede beklerim. Fikrini değiştirirse beni görebilir o zaman. Tabii. Bunun yine boyun eğmek anlamında olduğunu biliyordu Esther. Bu iş bitene değin iki arada kalacaktı hep. Ama Jacob'un onu götürmesine izin vermek zorundaydı. Belki de orada doktorla görüşüp korku ve kuşkularından kurtulabilirdi Jacob. Ayağa kalktı ve mektubu onun elinden aldı. Bu yolculuğun o kaçamaklı yatsınma sözlerinin verdiği acıyı dindirmesini umut ediyordu. Mektubu bir yere kaldırmak için yatak odasına girdiği sırada Suzy'nin telefonda bir arkadaşıyla konuştuğunu duydu. Suzy, ama bilmem ki öyle planlanabilecek bir şey değil bu. Söylemiştim sana, kız kardeşim Debbie çok hasta. Hayır, ondan değil. Önümüzdeki ayın raporu iyi çıkmazsa evde herhangi bir şey yapma isteği duymayacaklardır. Tabii, peki. Durum elverişli olursa sana haber veririm, diyordu. Birden Esther'ın beyninin içine umarsız bir öfke akın etti ve bir an gözleri bu öfkeyle alev alev yandı. Deborah, Deborah, hepimizi ne hale getirdi? 5. Bölüm. Doktor Fried, Esther'la aydınlık ve darmadağınık haldeki bürosunda görüştü. Bu tedavi süresince Deborah'ın annesinin yanlarında mı yoksa karşılarında mı olacağını öğrenmek önemliydi Doktor Fried için. Birçok anne baba çocukları için yardım isteklerini söylerler, hatta sanırlardı. Ancak bununla örtük ya da açık bir biçimde çocuklarının onları mahvetmek için hazırlanmış bir entrikanın parçası olduğunu belirtmiş olurlardı yalnızca. Bir çocuğun bağımsız olması, kim ve ana babaların kırılgan dengesi için çok büyük bir tehlikeydi. Doktor Fried, Esther'ın kusursuz görünümüne bakınca gördüğü zeka, incelik ve açık sözlülük oldu. Ancak gülümsemek için kendini zorlamasını gerektiren bir gerginliği de vardı. Bu iki güçlü eğilim, yıllar yılı ne büyük bir savaşım vermişti kim bilir. Koltuklara oturdular. Doktor biraz sıkıntılı biçimde soluk alıyordu ve Esther'ın görkemli mücevherleri karşısında üstünün başının döküldüğü duygusuna kapılmıştı. Kadın aklı başında bir insandı. Gerçekliğin ağır cezalarını kabullendiği gibi armağanlarının da tadını çıkarıyordu. Kızı ise bunu yapmıyordu. Bu fark nereden kaynaklanıyordu acaba? Anne sağına soluna bakınıyordu. Burası Deborah'ın geldiği oda mı? Evet. Özenle çeki düzen verilmiş dış görünüşte bir rahatlama görüldü. Hoş bir oda. Hiç demir parmaklık yok. Esther bu sözleri söylerken rahat ve sıradan bir şey söylüyormuş gibi görünmek için kendini öylesine zorlamıştı ki doktor irkilir gibi oldu. Şu anda bunun pek önemi yok. Deborah'ın bana odayı olduğu gibi görecek kadar güvenip güvenmediğini bilmiyorum. İyileşebilecek mi acaba? Onu o kadar seviyorum ki. Öyleyse diye düşündü Doktor Fried, hepimizin katılmak üzere olduğu süreç içinde bu sevgi zorlu bir sınav verecek. İyileşmesi için hepimiz sabırlı olup elimizden geleni yapmak zorundayız. Kullandığı gündelik dil biçimi aksanı yüzünden tuhaf bir şey olup çıkmıştı. Onun da bu sorunla kendi güvenlik dürtüleriyle savaşmak için çok büyük bir güç harcaması gerekiyor. Bu yüzden onu bitkin, kendine gereken özen göstermemiş bir halde bulabilirsiniz. Şu anda onunla ilgili olarak özellikle kaygı duyduğunuz bir konu var mı? Esther düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Deborah'ın tam anlamıyla iyileşmesini düşünmek için henüz çok erkendi. Asıl sorun başka bir şeydi. Bakın, bütün bu günler boyunca böyle bir şeyin nasıl ve neden olabileceğini düşünüp durduk. Kızımız o kadar çok seviliyordu ki, böyle hastalıkları insanın geçmişinin ve çocukluğunun yol açtığını söylüyorlar bana. Onun için bütün bu günler boyunca hep geçmişi düşündük. Ben düşündüm, Jacob düşündü, bütün aile geçmişi inceleyip düşündü ama sonuçta hiçbir neden bulamadık. Nedensiz bir şey bu, anlıyor musunuz? Onun için de çok korkunç. Esther istemeden yüksek bir sesle konuşmuştu. Sandalyeleri, masaları, doktoru ve demir parmaklıkları, çığlıklar atan insanlarıyla bütün hastaneyi kendine inandırmaya çalışıyordu sanki. Bu çığlıklar içindeki insanların orada bulunma nedeni farklı olmalıydı. Olmalıydı. Nedenler hepsini aynı anda, hatta oldukları biçimde göremeyeceğimiz kadar büyük olabilir. Ama gene de kendi gerçeklerimizden, kendi nedenlerimizden söz edebiliriz. Şimdi kendinize göre ve bildiğiniz biçimde Deborah ve kendiniz hakkında bildiklerinizi anlatın bana. Galiba kendi babamla başlamak gerek. Esther'ın babası Letonyalı bir göçmendi. Bir ayağı da sakattı. Nedense bu iki şey adından ya da mesleğinden daha çok simgeliyordu onu. Yoksul, yabancı ve topal bir genç adam olarak Amerika'ya gelmişti. Sanki bir düşmanıymış gibi yeni yaşamına yüklenmeye başlamıştı. Öfke içinde kendini eğitmiş, öfke içinde iş kurmuş, başarısız olmuş, başarılı olmuş, bir servet kazanmıştı. Serveti ve öfkesiyle doğuştan ve atadan zengin olan insanların yaşadığı eski bir semtte kocaman bir ev almıştı. Hayranlık duyduğu her türlü davranış biçimine sahipti komşuları. Ama buna karşılık onun dinini, aksanını ve davranışlarını küçümsüyorlardı. Karısıyla çocuklarının yaşamını çekilmez hale getirmişlerdi. Ama o da hepsine, çoluk çocuk demeden bütün komşularına o aşağılık geçmişinden kalma, kaba ve kırıcı sözlerle sövüp duruyordu. Gerçek fetihi kendisinin değil, eğitimli, aksansız ve kibar olarak yetişecek çocuklarının ve torunlarının gerçekleştirebileceğini anlamıştı. Çocuklarının onun dizinin dibinde öğrendikleri Letonca ve Yiddiş dillerine özgü sövgüleri onlara kibar bir Fransızca öğreterek yumuşatmaya çalışıyordu. 1878 yılında, dedi Esther, soyluların kızları arp dersleri alırmış. Bunu biliyorum. Çünkü arp çalmamın modası geçtiği halde, o çalgıdan nefret ettiğim ve hiç yeteneğim de olmadığı halde ben de arp dersleri almak zorunda kalmıştım. Ulaşılacak bayraklardan biriydi bu. Anlıyor musunuz? Ve babam benim aracılığımla bile olsa ona eli geçirmeyi denemek zorundaydı. Bazen ben arp çalarken babam odayı arşınlar, kafasındaki o soylulara "Bakın lanet olası şeyler, bu benim işte, o sakat ufaklık" diye söylenirdi. Babanın Amerikalı çocukları bütün servetlerinin, kibarlıklarının, kültürlerinin ve başarılarının yalnızca yüzeyde kaldığını bilerek büyümüşlerdi. Gerçek değerlerinin ne olduğunu görmek için komşularının gözlerine bakmaları ya da babalarının çorba soğuk olduğunda ya da kızlarının talipleri gecikince söylediklerini dinlemeleri yetiyordu. Taliplere gelince onlar da ele geçirilecek bayraklardı. Büyük ailelerin kibirli sancaklarıydılar. Ana vatanındaki büyük ailelerin yaptığı gibi birleşme yoluyla gerçekleştirilen fetihlerin simgeleriydiler. Gel gelelim, inatçı Esther ailesinin beklentilerine hiç uymayan bir seçim yapmıştı. Evleneceği genç adam yeterince akıllı, hoş sohbet ve eli yüzü düzgün bir gençti. Ama yalnızca muhasebecilik okulunu bitirmişti. Ailesi de Esther'dan ve her bakımdan düşlerden çok aşağı düzeyde bir yoksul cahiller yığınıydı. Evde tartışıp kavga etmişler ama sonunda babası Jacob'un geleceğe yönelik tasarılarına kapılarak bu evliliğe razı olmuştu. Natalie aileye düşlerini gerçekleştirme yolunda bir şans verecek iyi bir evlilik yapmıştı. Kısa sürede iki genç kadın da hamile kalmıştı. Baba kendisini bir hanedanın kurucusu olarak görmeye başlamıştı. Ve Esther'ın kızı sarışın olmuştu. Eşsiz, etkileyici, olağanüstü, açık tenli, sarışın bir çocuk. Kızı Esther'ı gizli yalıtılmışlığından kurtarmıştı. Babası içinde çoktan ölüp gitmiş bir köy soylusuyla onun açık tenli kızlarına nihayet verebileceği bir karşılık olmuştu. Bu kız ağırlığınca altın edecekti. Sonra Esther ekonomik bunalım dönemini ve her yanı saran korkuyu hatırladı. Bir korku ve o yılları çağrıştıracak uygun sözcüğü bulmaya çalıştı. Gerçek dışılık dönemiydi bu. Jacob iş olanaklarının çok kısıtlı olduğu bir dönemde atılmıştı çalışma yaşamına. Esther'ı eş olarak hak etmek için üstlenmeyi vaat ettiği muhasebe hesapları, başkalarının üstünden attığı sıkıcı, tek düze kağıt parçaları ortalıkta yoktu gerçekte. Her rakam sütunu için bekleyen yüzlerce beyin vardı. Onunki kadar aç ve iyi eğitilmiş yüzlerce beyin. Ancak gene de kentin yeni semtlerinin en iyilerinden birinde oturuyorlardı. Hanedanın kızlarının iyi yaşaması gerekiyordu tabii. Bütün faturaları baba ödüyordu. Deborah doğduğunda elde örülmüş dantellere boğulmuştu. Devrim sırasında yıkılan Avrupa stil büyük bir evin kuşaktan kuşağa geçen eşyalarıydı bunlar. Eski bir bayrağı ele geçirmek, yeni bir bayrak dokumaktan iyiydi. Deborah'ın sokağa çıkarken giydiği başlıklar, bir zamanlar bir prensin başına göre yapılmış başlıklardı. Köylülerin çamurlu köy geçmişi çoktan koca bir kuşağın gerisinde kaldığı halde, bu köylüde hala bir köylünün düşü yaşıyordu. Salt özgür olmak değil, ünvan kazanma özgürlüğüne de sahip olmak. Yeni dünyadan, eskisinin acılarını unutturmanın ötesinde şeyler bekleniyordu. Bir tanrı tanımazın "sen yoksun ve ben senden nefret ediyorum" demesi gibi. Babası durdurak bilmeden geçmişin sağır kulaklarına bağırıp çağırarak yatsınmasını dile getirmeye çalışıyordu. Jacob önceleri haftada 15, sonra da 20 dolar kazanırken Deborah'ın 12 tane elde işlenmiş ipek elbisesi ve bir Alman dadısı vardı. Jacob kızının yiyecek parasını bile karşılayamıyordu. Bir süre sonra yeniden Esther'ın baba evine taşınmışlardı. Evin komşuları gene onları küçümseyen yeni bir kuşaktan oluşuyordu. Esther geçmişinin tutsağı olsa bile Jacob'un kendisini hor gören bir adamdan sadaka aldığı için çok mutsuz olduğunu görebiliyordu. Ama içindeki korku anlaşılmaz bir biçimde sürekli olarak kocasına karşı babasının tarafını tutmasına yol açıyordu. O sıralarda Deborah'ın varlığı bu bağlılığını haklı çıkarıyor gibiydi. Jacob hanedanın iç güveyiydi. Oysa güleç yüzlü ve hoşnut Deborah, armağanlara boğulan altın saçlı Deborah, büyük düşe yön veren ve devinim verecek bir eksendi. Ama sonra bu altından yapılmış oyuncak bebeklerinin kusurlu olduğunu keşfetmişlerdi. Güzel kokular sürülen, özenle bakılan bu küçücük kızın içinde bir tümör büyüyordu. İlk belirti utanç verici bir idrar kaçırma olayıydı. Dadı haklı olarak nasıl da küplere binmişti. Ama tembellikle suçlayarak, utandırarak, kamçılayarak ya da gözdağı vererek düzeltilebilecek bir şey değildi bu. "Bilmiyorduk," diye bağırdı Esther. Doktor Esther'a baktı ve onun özenli, yumuşak görünümünün altında nedenli tutkulu ve coşkulu bir kişiliği olduğunu anladı. O günlerde programlar, dadılar, kurallar tanrı buyruğu demekti. Her şeyin sterilize edildiği, mikroplardan ve değişikliklerden korku duyulduğu bilimsel yaklaşımdı bu o sıralarda. "Çocuk odaları da hastane gibiydi, hatırlıyorum," dedi doktor gülerek. Gülüşüyle Esther'ı rahatlatmaya çalışmıştı. Haksız yere atılan tokatlara ve yanlış yönlendirilmiş uzmanların aşırı, işgüzarca yorumlarına yerinmenin dışında her şey için çok geç kalınmıştı çünkü. Sonunda çeşitli tahliller yapılıp bir tanı konmuş, ardından da bu tanının doğrulanması için doktordan doktora koşulmuştu. Deborah için her şeyin en iyisi yapılmalıydı tabii. Ameliyatı yapan doktor, ABD'nin orta bölgesinin en ünlü doktoruydu ve küçük kıza herhangi bir şeyi açıklayamayacak modern cerrahinin mucizeleri sona erip yerlerini o eski uygarlık dışı sancılara bıraktıktan sonra da onun yanında kalamayacak kadar meşgul bir adamdı. İki ameliyat yapılmıştı. İlk ameliyattan sonra amansız bir sancı çekmişti Deborah. Esther kendini hep neşeli ve güçlü olmaya, Deborah'ın odasına her zaman gülümseyerek girmeye zorlamıştı. Gene hamileydi ve daha önce ikiz oğulları ölü doğduğu için çok kaygılıydı. Ama hastanedeki görevlilere, ailesine ve Deborah'a karşı dış görünüşünü hiç değiştirmemiş ve sergilediği bu güçlülükten gurur duymuştu. Sonunda ne olduğunu öğrenmişlerdi işte. Ameliyatlarda başarılı olmuştu. Buna çok sevinmişler, gönül borcu duymuşlardı. Deborah'ın eve geldiği gün hepsi bayram yapmış, evin her yanını süsleyip bütün akrabaların katıldığı bir parti vermişlerdi. İki gün sonra da Jacob, Salzburger şirketinin muhasebesini almıştı. Esther'ın aklına kaynağı belirsiz bir takım atlar geldi. O sıralarda Salzburger muhasebesi yaşamlarındaki en önemli şey gibi gelmişti onlara. Büyük kazançlar içeren bir dizi küçük hesaptan oluşuyordu bu muhasebe ve sevinçten neredeyse çılgına dönmüşlerdi. Sonunda Jacob özgürlüğünü kazanıp kendi evine sahip çıkmayı ve bir iç güveyinden daha önemli bir insan olmayı başarmıştı. Kentten pek uzak olmayan, sakin ve orta halli bir semtte yeni bir ev almışlardı. Küçücük bir evdi bu. Küçücük bir bahçesi, ağaçları, çevresinde de çeşit çeşit soyadları taşıyan bir sürü çocuk vardı. Deborah ilk başta oldukça sakıngan davranmıştı. Ama çok geçmeden dışa açılıp gezmeye ve arkadaş edinmeye başlamıştı. Esther'ın da kendi arkadaşları, kendi başına yetiştirebileceği çiçekleri, gün ışığı ve açık pencereleri vardı. Hizmetçiye hiç gerek yoktu ve artık kendi kararlarını kendisi vermeye başlamıştı. Bütün bir yıl, çok güzel bir yıl boyunca. Sonra bir akşam Jacob eve geldiğinde Salzburger muhasebesinin koca bir dolandırıcılık zinciri olduğunu söylemişti. Orada çalıştığı 3 ay boyunca paranın nereye ve nasıl gittiğini keşfetmişti. Şirkete gidip işi bırakmasından önceki akşam Esther'a böylesine zekice ve değişik bir dolandırıcılığın güzel bir yanı da var. İşi bırakmam bize çok şeye mal olacak. Her şeyi. Biliyorsun bunu değil mi? ama o akla hayranlık duymaktan alamıyorum kendimi, demişti. Evi satmak zorunda kalmışlar, bir ay sonra da yeniden baba evine dönmüşlerdi. Çok az paraları vardı ama Esther'ın annesiyle babası evi onlara vermeyi kararlaştırmıştı. Bütün aile bir arada olmayınca boş kalan ev onlara çok büyük geliyordu. Onun için Chicago'da bir apartman dairesi kiralamışlardı. Ama bu kocaman evin ailede kalması zorunluydu tabii. Böylece o nefret edilen yer Bolu'ların evi olmuştu. Deborah kışları en iyi okullara, yazları da en iyi kamplara gidiyordu. Arkadaşlık kurmak Deborah'a zor geliyordu. Ama pek çok kişiye zor geliyor, diye düşünmüştü Esther. Aile ilk yaz kampında amansız bir Yahudi düşmanlığı olduğunu yıllar sonra, susku dolu 3 yıldan sonra öğrenmişti. Deborah onlara bundan hiç söz etmemişti. Esther'la Jacob'un gördüğü tek şey, gruplar halinde oynayan ve ateşte pişirdikleri lokumları yerken, zafer yürüyüşüne ilişkin eski kamp şarkılarını söyleyen kız öğrencilerdi. Kızınızın hasta olduğunu ya da acı çektiğini belli edecek hiçbir şey yok muydu? Yalnızca suskunluğu mu vardı, diye sordu Doktor Free. Evet, okuldan söz etmiştim. Küçük, samimi bir yerdi ve herkes onun hakkında iyi şeyler düşünüyordu. Her zaman parlak bir öğrenci olmuştu. Ama bir gün okulun psikoloğu bizi çağırıp bütün çocuklara verilen bir testi gösterdi bize. Psikolog Deborah'ın yanıtlarından onun rahatsız olduğu sonucunu çıkarmış. Deborah kaç yaşındaydı o sıralarda? 10, dedi Esther yavaşça. Yarattığım mucizeye baktım. Söylenen şeyin doğru olup olmadığını anlamak için beyninin içini okumaya çalıştım. Başka çocuklarla oynamadığını fark ettim. Sürekli evde oturup kendini izliyordu. Durmadan bir şeyler atıştırıyor ve şişmanlıyordu. Her şey öylesine yavaş gelişmişti ki o güne kadar durumu anlayamamıştım pek. Ve hiç uyumuyordu. İnsan uyumadan yaşayamaz. Yani çok az uyuyordu mu demek istiyorsunuz? Uyumak zorundaydı elbette, biliyorum. Ama onu hiç uyurken görmezdim ki. Geceleri ne zaman odasına girsek onu uyanık buluyorduk ve bizim merdivenlerden çıktığımızı duyduğunu söylüyordu. Oysa basamaklar kalın bir halıyla kaplıydı. Uykusu hafif, kızımızla ilgili şakalar yapıp duruyorduk. Ama şaka götürür bir durum değildi aslında. Okuldan Deborah'ı bir çocuk psikiyatrına götürmemizi tavsiye ettiler. Biz de götürdük. Ama o gittikçe daha huzursuz ve hırçın oluyordu. 3. seanstan sonra, istediğiniz gibi bir insan değil miyim ben? Beynimi de mi düzeltmeniz gerekiyor, dedi. İşte daha 10 yaşındayken bile böyle bir konuşma tarzı ve yaşına hiç yakışmayan bir küskünlüğü vardı. Doktorla görüşmelerini yarıda kestik. Çünkü onun böyle düşüncelere kapılmasını hiç istemiyorduk. Ancak farkında olmasak bile bir dinleme alışkanlığı edinmiştik. Uykuda bile şeyi, neyi, bilmiyorum. Esther yasak bir sözü savuşturmak istercesine başını salladı. 2. Dünya Savaşı başladığında 15 odalı bir evi elde tutmanın olanağı kalmamıştı artık.